Ayrım 21. Eva Luna, Isabel Allende, sayfa 222. Arabayı gizlemek için zenciyle yola çıktım. Onu çalılığın içlerine götürdük. Bu uçurumdan aşağı bıraktık. Yeşilliğin arasında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Bunu izleyen saatlerde gerillalar birer birer, hepsi farklı yollardan yürüyerek, uzun süre ağır koşullar altında yaşamış insanlara özgü soğukkanlı bir tavırla geldiler. Kararlı, sakin, ağırbaşlı gençlerdi. Yüz çizgileri sert ve gözleri keskin, ciltleri rüzgar ve iklimden kavrulmuş, vücutları yara izleriyle doluydu. Benimle ancak gerekeni konuştular. Hareketleri ölçülüydü. Enerjilerini boşa harcamıyorlardı. Silahlarının bir bölümünü saklamışlardı ve saldırı anına kadar onları almayacaklardı. İçlerinden biri bir kızılderiliyle ormanın derinliklerinde kayboldu. Nehir kıyısında nöbet tutarak dürbünle hapishaneyi gözetleyecekti. Diğer üçü zencinin talimatlarına uyarak patlayıcıları yerleştirmek üzere askeri havaalanına gitti. Geri kalan ikisi geri çekilmek için gerekli hazırlıkları yaptılar. Hepsi görevlerini hiçbir güçlük çıkarmadan, yorum yapmadan, sanki günlük işleriymiş gibi yerine getirdiler. Akşam üzeri patikadan bir cipin tırmandığını gördüm. Huberto Naranjo olmasını ümit ederek onu karşılamak için koştum. Birkaç günlük beraberliğin ilişkimizi düzelteceğini ve bir zamanlar yaşamımı dolduran, şimdi ise tüm canlılığını yitirmiş olan o aşkı bize yeniden kazandıracağını düşünmüştüm. Aklıma gelebilecek en son şey sırtında çantası ve kamerasıyla Rofkale'nin oraya çıkıvermesiydi. Bir an birbirimize şaşkınlıkla baktık. Hiçbirimiz diğerini bu koşullarda burada göreceğimizi beklemiyorduk. "Burada ne yapıyorsun?" diye sordum. "Haber toplamak için geldim," dedi gülümseyerek. "Ne haberi?" "Cumartesi olacaklarla ilgili." "Söylesene, sen bunu nereden biliyorsun?" "Kumandan Rogelio benden olayı filme almamı rica etti. Yetkililer gerçeği gizleyeceklerdir. Ben belki anlatabilirim diye geldim. Ya sen niye buradasın?" "Hamur yoğurmak için." Rolf Carley cipi çalılığıyla gizledi ve malzemelerini yüklenerek gerillaların peşinden yola koyuldu. Gerillalar daha sonra teşhis edilmemek için yüzlerine mendil bağlamışlardı. Ben bu arada evrensel maddeyle uğraşıyordum. Kulübenin loşluğu içinde, çiğnenmiş toprak zemine serilmiş bir naylon üzerinde Yugoslav patronumdan öğrendiğim malzemeleri karıştırdım. Islanmış kağıda aynı miktarda un ve çimento karıştırdım. Su ekledim, kül rengi katı bir kitle oluşuncaya kadar yoğurdum. Hamuru el kol hareketleri yaparak ve sırıtarak yorumlamalara girişen birkaç çocuğun ve kabile reisinin meraklı bakışları altında bir şişeyle açtım. Kalın, esnek bir hamur oldu. Onunla istenen biçimde toplanmış yuvarlak taşları sardım. Modelim ağır metalden 25 metre menzilli, 10 metrekarelik etkinliği olan 300 gram ağırlığında bir ordu el bombasıydı. Yugoslav'ın bu malzemeyle yaptığı Hindistan filleri, silahşörler ve firavun mezarlarının rölyefleriyle karşılaştırıldığında bu sahte silah çok basit kalıyordu. Yine de birkaç deneme yapmam gerekti. Çünkü uzun zamandır bununla çalışmamıştım ve heyecan kafamı karıştırıyor, parmaklarımı hareketsizleştiriyordu. Doğru oranlara ulaştığımda onları sertleşmeye bırakmaya, boyamaya ve boyanın kurumasını beklemeye zamanın yetmeyeceğini fark ettim. Kurumayı beklemeden hamura boya karıştırmak aklıma geldi. Fakat boya karıştırılınca esnekliğini yitiriyordu. Lanetler yağdırmaya ve sinek ısırıklarını kan çıkarıncaya kadar kaşımaya başladım. Gelişmeyi büyük bir merakla izlemiş olan kabile reisi kulübeden çıktı. Az sonra bir avuç yaprak ve kil kapla döndü. Yanıma çöktü, sabırla yaprakları çiğnemeye koyuldu. Bunları iyice çiğneyince tabağa tükürdü. Ağzı dişleri simsiyah oldu. Kapta yağlı ve koyu renkli bir sıvı elde etti. Bunu bana verdi. Hamura bir miktar karıştırdım ve işe yaradığını gördüm. Kurudukça orijinal siyah rengini alıyordu ve malzemenin niteliklerini de bozmuyordu. Geceleyin gerillalar döndüler. Kızılderililerle pişmiş balık ve birkaç parça casabe, yuka unundan yapılmış ekmek yedikten sonra kendilerine ayrılmış kulübeye girdiler. Jungle suskunlaştı. Kızılderililer bile fısıltıyla konuşuyorlardı. Az sonra Rolf Kahle geldi ve beni yanan ateşin önünde başımı dizlerimin arasında bacaklarıma sarılmış halde buldu. Yanıma çöktü. "Neyin var?" "Korkuyorum." "Neden?" "Gürültüden, bu karanlıktan, kötü ruhlardan, yılanlardan, böceklerden, askerlerden, cumartesi günü olacaklardan ve hepimizi öldürmelerinden." "Ben de korkuyorum. Fakat burada olacakları hiçbir şey pahasına kaçırmak istemem." Elini tuttum. Bir an kararlılıkla sıktım. Teni sıcacıktı. Yine onun bin yıldan beri tanıyormuşum gibi bir duyguya kapıldım. Gülmeye çalışarak, "Ne aptalız," dedim. Rolf Kahle, "oyalanmak için kötü bir öykü anlat," dedi. "Nasıl bir öykü isterdin?" Hiç kimseye anlatmadığın bir şey olsun. Benim için uydur. Bir zamanlar işi öykü anlatmak olan bir kadın vardı. Serüven, korku ve şehvet dolu öykülerini uygun bir fiyata satarak her yeri dolaşıyordu. Bir Ağustos günü öğle vakti bir meydanda otururken gururlu, zayıf ve kılıç gibi dik bir adamın kendisine doğru geldiğini gördü. Üzerinde uzak diyarların tozu, omzunda bir silahla yorgun argın geliyordu. Adam durduğunda kadın hüznün kokusunu fark etti ve hemen bu adamın savaştan geldiğini anladı. Yalnızlık ve şiddet ruhunu demirleştirmiş ve onu kendini sevebilme yeteneğinden yoksun bırakmıştı. Yabancı, "Sen öyküleri anlatan kız mısın?" diye sordu. Genç kız, "Evet, emrinizdeyim," dedi. Adam cebinden 5 altın lira çıkardı ve eline koydu. "O zaman bana bir geçmiş sat. Çünkü benimki kan ve üzüntülerle dolu. Onunla yaşama katlanamam. O kadar çok savaşta bulundum ki annemin ismini bile unuttum." Genç kız onu reddedemedi çünkü yabancının bir avuç toza dönüşerek meydanda yere yıkılacağından korkuyordu. Tıpkı güzel anılardan yoksun olanların başına geldiği gibi. Ona yanına oturmasını söyledi ve gözlerini yakından görünce acımanın yerinde olduğunu, onu kollarında hapsetmek için dayanılmaz bir istek aldı. Konuşmaya başladı. Bütün gün, bütün gece bu savaşçı için iyi bir geçmiş yaratmaya çalıştı. Bu göreve engin deneyimini ve yabancının kendisine uyandırdığı tutkuyu da kattı. Uzun bir konuşma oldu. Ona bir roman yazgısı sunmak istedi ve doğumundan o güne kadar her şeyi, düşlerini, özlemlerini, gizlerini, anne ve babasının, kardeşlerinin yaşamını, hatta doğduğu toprağın doğasını ve tarihin bile uydurmasını gerektirdi. Sonunda sabah oldu ve sabahın ilk ışıklarıyla genç kız hüzün kokusunun tümüyle uçup gittiğini fark etti. İçini çekti, gözlerini kapadı ve birden ruhunun yeni doğmuş bir bebeğinki gibi bomboş olduğunu hissetti. O zaman onu hoşnut etmek çabasıyla kendi belleğini ona verdiğini anladı. Artık ne kadarının kendisine, ne kadarının ona ait olduğunu bilmiyordu. Geçmişleri tek bir örgüde düğümlenmişti. Kendi yaşamının derinliklerine inmişti. Artık sözlerini geri alamazdı. Zaten bunu yapmak da istemiyordu ve onunla aynı öykü içinde bütünleşme zevkine kendini bıraktı. Anlatmayı bitirince ayağa kalktım. Üzerimdeki toz ve yaprakları silkeledim. Kulübeye gidip hamağa uzandım. Rolf hala ateşin yanında oturmayı sürdürüyordu. Cuma sabahı kumandan Rogelio öylesine sessiz geldi ki köydeki köpekler bile havlamadı. Ama tetikte olmaya alışık adamları fark ettiler. Son 2 gecenin uyuşukluğundan kurtulup onu kucaklamaya koştum. Fakat o yalnız benim fark edebileceğim bir hareketle beni durdurdu. Haklıydı da. O kadar zamandır aşktan uzak kalanların önünde böyle bir hareket etmek ayıp olurdu. Gerillalar onu kaba şakalar ve şaplaklarla karşıladılar. Ona ne kadar güvendiklerini gördüm. Çünkü sanki varlığı diğerleri için bir yaşam güvencesiymiş gibi gerilim birden azaldı. Bir bavul içinde ütülenmiş, dikkatle katlanmış üniformaları, nizami şerit, kasket ve botları getirdi. Gittim, eşantiyon el bombasını getirdim, eline verdim. İyi, diye onayladı. Bugün hamuru cezaevine götüreceğiz. Metal dedektörlerinde görünmeyecek. Gece arkadaşlar silahlarını yapabilirler. Rolf Kalle, nasıl yapacağını biliyorlar mı, diye sordu. Kumandan Rogelio, bu noktayı unuttuğumuzu mu sandın? Onlara talimatları gönderdik. Taşları hazırladıklarından eminim. Yalnızca taşları buna soracaklar ve birkaç saat korumaya bırakacaklar, diye yanıtladı gülerek. Nemini kaybetmemesi için hamuru naylona sarmak gerek. Bir karışıklıkla kertikleri yapılıp sertleşmeye bırakılacak. Kuruyunca koyulaşır ve metal gibi görünür. Daha önce sahte ateşleyicileri takmayı unutmasınlar da, dedim. Rolf Kalle, bu ülkede yok yok artık kağıt hamurundan silah bile yapılıyor. Röportajıma hiç kimse inanmayacak diyerek içini çekti. Köyden 2 genç hapishaneye kadar bir kanoyla kürek çektiler ve büyük bir torbayı mutfaktaki kızıl derililere verdiler. Evrensel madde muz hevenkleri, yuka parçaları ve peynirler arasında ekmek görünüşünde olduğu için nöbetçilerin dikkatini çekmemişti. Bu arada gerillalar planın tüm ayrıntılarını bir kez daha gözden geçirdiler ve sonra hazırlıklarını tamamlamaları için kabileye yardım ettiler. Aileler yoksul varlıklarını topladılar, tavuklarını ayaklarından bağladılar, aletlerini ve çiçeklerini aldılar. Bu başka yerlere ilk göç etmek zorunda kalışları değildi. Ancak yine de üzgündüler. Çünkü yıllardır ormanın bu açıklığında yaşamışlardı. Burası Agua Santa'ya, araba yoluna ve nehre yakın iyi bir yerdi. Ertesi gün köylerini terk etmek zorundaydılar. Çünkü askerler onların mahkumların kaçışına yardım ettiklerini anlarlarsa intikamları korkunç olurdu. Daha önemsiz nedenlerle bile yerli halkın üzerine saldırmışlar. Kabileleri tümüyle ortadan kaldırmış ve onlardan tek bir iz bile bırakmamışlardı. Zavallı insanlar, o kadar az kaldılar ki, dedim. Kumandan Rogelio, devrimde onların da yeri olacak, dedi. Oysa devrim Kızılderilileri ilgilendirmiyordu. Bu düşman ırk tarafından gelen başka bir şeydi. Zaten o uzun sözcüğü tekrar bile edemiyorlardı. Gerillaların ideallerini paylaşmıyor, onların vaatlerine inanmıyor ve nedenlerini de anlamıyorlardı. Sonuçlarının nereye varacağını tahmin bile edemedikleri bu girişimde onlara yardım etmelerinin nedeni, askerlere düşman olmaları ve kendilerine yıllardır çektirdikleri acıların intikamını biraz olsun almaktı. Kabile reisi bu olayın dışında kalsalar bile ordunun bundan kendilerini sorumlu tutacağını anlamıştı. Çünkü köy hapishanenin çok yakınındaydı. Nasıl olsa kendilerine açıklama fırsatı vermeyeceklerdi. Bunun sonuçlarına katlanacak olduktan sonra en iyisi geçerli bir nedenin olmasıydı. Bu suskun sakallılarla işbirliği yapacaktı. Onlar hiç olmazsa yiyeceklerini çalmıyor, kızlarına sarkıntılık etmiyorlardı. Sonra da oradan kaçacaklardı. Haftalar önce izleyecekleri yolu saptamıştı. Yoğun bitki örtüsünün ordunun ilerlemesine engel olacağını ve kendilerini bir süre daha koruyacağını ümit ederek ormanın derinliklerine doğru gideceklerdi. 500 yıl boyunca izleme ve katliam sürüp gitmişti. Kumandan Rogelio, zenciyi bir ciple birkaç oğlak almaya yolladı. Akşam Kızılderililerle ateşin çevresine oturduk, hayvanları ateşte kızarttık. Bu son yemek için ayrılmış birkaç şişe romu açtık. Havadaki huzursuzluğa karşın iyi bir veda oldu. Az içtik, gençler şarkılar söylediler, Rolf Kahle şaşkın Kızılderililerin resimlerini anında çıkaran fotoğraf makinesi ve birkaç sihirbazlık oyunuyla hayranlık kazandı. Sonunda iki adam nöbetçi kaldı, bizler de uyumaya gittik. Çünkü ertesi gün bizi zor bir görev bekliyordu. Bir köşede göz kırpan gaz lambasıyla aydınlanan tek kulübede gerillalar ve zenci yere uzandılar. Ben de hamağa yattım. Bu birkaç saati Huberto ile yalnız geçireceğimizi umuyordum. Hiçbir zaman bütün bir geceyi beraber geçirmemiştik ama yine de bu düzenlemeden hoşnuttum. Gençlerin varlığı beni sakinleştirdi. Sonunda korkularımı aşabildim, gevşeyip uyudum. Düşümde bir salıncakta seviştiğimi gördüm. Dizlerim, bacaklarım sarı taftadan bir jüponun dantelleri arasından görünüyordu. Arkaya doğru yükseliyor, havada asılı kalıyor ve aşağıda bir erkeğin güçlü organının beni beklediğini görüyordum. Salıncak bir an yukarıda duruyor, ben yüzümü kıpkızıl olan gökyüzüne kaldırıyordum. Sonra hızla yere çakılıyordum. Korkuyla gözlerimi açtım. Kendimi sıcak karanlığın içinde buldum. Uzaktaki nehrin huzursuz edici seslerini, gece kuşlarını ve çalılıktaki hayvanların seslerini dinledim. Hamağın kaba örgüsü bluzumun üstünden sırtımı kesiyordu. Sivrisinekler üzerime üşüşüyorlardı. Fakat onları kovalamak için kıpırdayamıyordum, sersemlemiştim. Ter içinde derin bir uykuya daldım. Bu kez yüzü evrensel maddeden bir maskeyle örtülü bir sevgiliye sarılmış olarak dar bir kayıkta yatıyordum. Ateşli öpücükler, düşsel ormanın sesi, aşk armağanı olarak verilmiş altın bir diş, gürültü yapmadan patlayan ve havayı fosforlu böceklerle dolduran bir çuval el bombası. Kulübenin karanlığında sıçrayarak uyandım, bir an nerede olduğumu, karnımın altındaki bu sıkışmanın ne anlama geldiğini anlayamadım. Başka zamanlarda olduğu gibi belleğimin uzak bir köşesinde beni okşayan Riyad Halabi'nin hayalini değil, karşımda yere oturmuş, sırtını çantasına dayamış, bir bacağını altına almış, diğerini uzatmış Rolf Kahle'nin silüetini gördüm. Kollarını göğsünün üzerinden kavuşturmuş beni seyrediyordu. Yüzünün hatlarını seçemedim fakat gözlerinin ve gülümsediğinde dişlerinin ışıltısını gördüm. "Ne oldu?" diye fısıldadım. O arada diğerlerini uyandırmamak için aynı alçak sesle "Sana olan," dedi. "Sanırım rüya görüyordum. Ben de." Yavaşça dışarı çıktık. Köyün ortasındaki boşluğa yöneldik. Ağaçların arasından süzülen ay ışığıyla aydınlatılmış ve ormanın bitmez tükenmez gürültüsüyle çevrilmiş olarak sönmekte olan ateşin karşısına oturduk. Konuşmadık, birbirimize dokunmadık, uyumak da istemiyorduk. Beraberce cumartesi gününün doğuşunu bekledik. Hava aydınlanmaya başladığında Rolf Kahle kahve yapmak için su getirmeye gitti. Ayağa kalktım, gerindim, tüm vücudum dayak yemiş gibi ağrıyordu. Ama kendimi sonunda huzura kavuşmuş hissettim. O zaman pantolonumda kırmızı bir leke gördüm. Bu beni çok şaşırttı. Yıllar var ki olmuyordu. Bunu hemen hemen unutmuştum. Hoşnutlukla gülümsedim çünkü artık Zulema'yı düşümde görmeyecektim. Bedenim aşk uğruna korkuyu yenmişti. Rolf Kahle ateşi canlandırmak için korları üfler ve üzerine kahve kabını asarken kulübeye girdim. Heybemden temiz bir gömlek bulup adet bezi olarak kullanmak için yırttım ve nehre koştum. Üstüm başım ıslak, şarkı söyleyerek döndüm. Sabahın altısında herkes hepimizin yaşamını belirleyecek olan güne başlamaya hazırdı. Kızılderililerle vedalaştık. Onların çocukları, domuzları, tavukları, köpekleri ve eşyalarıyla sessizce gidişlerini ve bir hayaletler alayı gibi yeşilliğin içinde kayboluşlarını izledik. Geride yalnızca gerillalara nehri geçmekte yardım edecek olanlar kalmışlardı. Bunlar dönüşte ormanda geri çekilirlerken de yol göstereceklerdi. Rolf Kalle omzunda kamerası ve sırtında çantasıyla ilk gidenler arasındaydı. Öteki adamlar da kendi işlerine koyuldular. Huberto Norange dudaklarımdan öperek bana veda etti. Saf, duygusal bir öpücüktü bu. Dikkati çekmemeye çalış, kaygılanma, her şey yolunda gidecek. Ne zaman görüşeceğiz? Bir süre gizlenmem gerek, beni bekleme. Bir öpücük daha. Kollarımı boynuna doladım, yüzümü sakalına sürecek kadar sıkıca sarıldım. Gözlerim dolmuştu çünkü o kadar yıldır paylaştığımız tutkuya da elveda diyordum. Zencinin beni kuzeyde başkente gitmek üzere otobüse bindirebileceğim bir köye götüreceğini cipe bindim. Huberto Norange bana el salladı. İkimiz aynı anda gülümsedik. Onun da içinden aynı şeyleri söylediğinden emin. Benim en iyi dostum. Başına bir felaket gelmesin. Seni çok seviyorum diye fısıldadım. Birbirine destek olmak, yardım etmek için her zaman yakında olmanın, bir kişinin diğerini hesaba katabilmesine ne kadar iyi bir şey olduğunu düşündüm huzurla. Çünkü ilişkimiz bir dönüş yapmış, yerine oturmuştu. Sonunda olması gerektiği yerdeydi. İkimiz iki suç ortağı, birbirini çok seven, biraz enseste eğilimli iki kardeştik. Kendine dikkat et sen de, diye tekrar ettik. Bütün gün boa yılanlarının yuvalarını yaptığı, asfaltında yağmurdan delikler oluşmuş, yük kamyonlarıyla aşınmış yolda arabayla sarsıla sarsıla yolculuk yaptım. Yolun bir ucunda bitki örtüsü anlatılması olanaksız yeşillikte bir yelpaze gibi açıldı. Gün ışığı zemini örten humusun 15 santim üstünde, yoksullar sarayının hayaletini iyice gösterecek kadar beyazlaştı. Şoför arabayı durdurdu ve hepimiz elimizi göğsümüze götürerek büyü yavaş yavaş kayboluncaya kadar birkaç dakika nefesimizi tutarak durduk. Saray gözden kayboldu, orman yerine döndü ve gün her zamanki parlaklığını kazandı. Şoför arabayı çalıştırdı, şaşırmış bir halde yerlerimize oturduk. Başkente kadar hiç kimse konuşmadı çünkü her birimiz bu görüntünün anlamını arıyorduk. Ben de buna bir anlam veremiyordum. Ama yine de bana çok doğal görünmüştü. Çünkü onu yıllar önce Riyad Halabi'nin kamyonetiyle geçerken de görmüştüm. O zaman yarı uyur durumdaydım. Gece sarayın ışıklarıyla aydınlanınca Riyad beni sarsmış, ikimiz de inmiş ve bu görüntüye doğru koşmuştuk. Ancak biz oraya varmadan karanlık onu yutmuştu. Düşüncelerimi öğleden sonra saat 5'te Santa Maria hapishanesinde olacaklardan uzaklaştıramıyordum. Şakaklarımda korkunç bir baskı hissediyordum ve kötü önsezilerle bana işkence eden bu hastalıklı zayıflığa lanetler yağdırıyordum. Ne olur başarsınlar, başarsınlar, onlara yardım et diye tüm güç onlarda olduğu gibi anneme yalvarıyordum. Fakat bir kez daha gördüm ki bazen hiçbir şey istemeden göründüğü halde böyle anlarda birçok kez yaptığı beni işittiğini gösterir bir işaret bile vermiyordu. Manzara ve boğucu sıcak bana 17 yaşımı, elimde içinde yeni elbiselerle dolu bir bavul, bir genç kızlar pansiyonunun adresi ve bedenimde yeni keşfettiğim hazla bu yolu kat ettiğim günü anımsattı. O zaman kaderimi elime almaya karar vermiştim ve o günden beri başımdan pek çok şey geçmişti. Sanki birçok yaşam yaşamış, her gece duman olmuş, her sabah yeniden doğmuş gibiydim. Uyumaya çalıştım. Fakat kötü önseziler beni rahat bırakmıyordu. Yoksullar sarayının büyüsü bile ağzımdaki acı tadı götürmeyi başaramadı. Bir keresinde Mimi, Maharishi'nin el kitabının karışık talimatları ışığında önsezilerimi incelemiş ve onlara güvenmememi, çünkü asla önemli bir olayı haber vermediklerini ya da başıma önemli bir şey gelecekse bunun aniden olacağını söylemişti. Mimi, zayıf kehanette bulunma yeteneğimin yararsız olduğunu kanıtlamıştı. Yine anneme yalvarmaya başladım. Her şeyin yolunda gitmesine yardım et. Cumartesi gecesi acınacak bir halde toz ve terden leş gibi başkente vardım. Otobüs terminalinden bir taksiye atladım. İngiliz stili lambalarla aydınlatılmış parkı, Club de Campo'yu, milyonerlerin evlerini, cam ve metalden yeni binaları geçtik ve eve geldik. Jungle'daki yerli köyünden ve taklit el bombalarıyla ölümüne savaşacak gençlerden binlerce ışık yılı uzakta başka bir gezegene varmıştım. Evin bütün pencerelerinde ışık görünce polisin benden önce davrandığını düşündüm. Ancak geri dönmeme fırsat kalmadan Mimmi ve Elvira kapıyı açtılar. Bir otomat gibi içeri girdim. Kendimi bir koltuğa attım ve bütün bunların beynimin icadı bir öyküde olmasını istedim. O dakikalarda Rolf Kalle, Huberto Naranjo ve diğerlerinin ölmüş olabilecekleri doğru olamazdı. İlk kez görüyormuş gibi salona baktım. Mobilyaları, asıldıkları duvardan beni koruyan sahte ataların tabloları, çektiği onca çileye, yarım asırlık sürede başından geçen onca karışıklığa karşın koruduğu vahşiliğiyle, bir köşede duran puma mumyasıyla bana her zamankinden daha sevimli göründü. İçimden gelerek, ''Burada olmak ne güzel'' dedim. Mimi, iyi olup olmadığımı anlamak için beni iyice inceledikten sonra neler oldu diye sordu. Bilmiyorum. Onları hazırlıklarla baş başa bırakıp geldim. Kaçış saat 5 civarlarında mahkumlara hücrelerinde yemek dağıtırken olacaktı. O sırada nöbetçilerin dikkatini çekmek için avluda sahte bir ayaklanma düzenleyeceklerdi. O zaman bunu çoktan radyo ve televizyon haberlerinde vermeleri gerekirdi ama hiçbir şey söylemediler. Bu iyi işte. Eğer onları öldürmüş olsalardı duyururlardı. Fakat eğer kaçmayı başardılarsa hükümet haberi uygun bir biçime sokana kadar sessiz kalacaktır. Çok korkunç günler geçirdim Eva. Çalışamadım, korkudan hasta oldum, yakalandığını, öldüğünü, yılan soktuğunu, piranalar tarafından yendiğini düşündüm, durdum. Lanet olası Huberto Naranjo, bilmiyorum bu deliliğe nasıl kalktık, diye haykırdı Mimi öfkeyle. Elvira, ay küçük kuşum, yüzün atmacanınkine dönmüş. Ben eski kafalı bir insanım, düzensizliklerden hoşlanmıyorum. Bir kız erkek işlerine neden karışır anlamıyorum. Ben sana limonları bunun için kızartıp yedirmedim, diyor ve bir yandan da sütlü kahvemi, banyoyu ve tertemiz çamaşırlarımı hazırlıyordu. Ihlamur atılmış suda dinlenmek korkuyu geçirmeye iyi gelir. Duş yapmak istiyorum büyük anne. Bunca yıl sonra yeniden adet görmem haberi Mimi tarafından sevinçle karşılandı. Ama Elvira bunda sevinilecek bir taraf bulamadı. Altı üstü bir pislikti. Kendisi bu huzursuzluk yaşını atlatmıştı. İnsanların da tavuklar gibi yumurtlaması ne iyi olurdu, diyordu. Heybemden Agua Santa'da topraktan çıkardığım paketi aldım ve onu arkadaşımın kucağına koydum. Nedir bu? Senin drahoman. Onları satıp Los Angeles'ta ameliyat olman ve evlenebilmen için. Mimi toprağa bulanmış paketi çözdü, rutubetin ve karıncaların harap ettiği bir çekmece çıkardı. Kapağı zorladı, açılmasıyla eteğine sanki yeni temizlenmişler gibi altın, öncekinden daha sarı, zümrütler, topazlar, inciler, amatistler yeni bir ışıkla daha güzelleşmiş olarak döküldüler. Riyad Halabi'nin avlusunda güneşlendirdiğimde gözlerime o kadar değersiz görünen o takılar, şimdi bir halifenin dünyanın en güzel kadınına armağanına benziyordu. Elvira korkmuş bir halde, ''Bunları nereden çaldın? Ben sana saygı ve vicdan nedir öğretmedim mi?'' ''Onları çalmadım büyük anne.'' Ormanın ortasında saf altından bir kent var. Sokaktaki taşlar, evlerin çatıları, pazarcıların arabaları, meydandaki banklar, hatta tüm insanların dişleri altından. Çocuklar orada bunun gibi taşlarla oynuyorlar. Onları satmayacağım Eva, takacağım. Ameliyat korkunç bir şey. Her şeyi kesiyor, sonra bir bağırsak parçasıyla kadın deliği yapıyorlar. Ya Aravena? O beni olduğum gibi seviyor. Elvira ve ben bu rahatlama çığlığını attık. Benim için bu ameliyat sonucu doğanın aptalca bir taklidi olan iğrenç bir kasaplıktı. Elvira için ise meleğinin bir tarafının kesilmesi için onun kutsallığının bozulması demekti. Pazar sabahı erkenden, henüz hepimiz uyurken kapı çalındı. Elvira homurdanarak kalktı, kapıyı açtığımda omzunda siyah bir alet taşıyan, ardından bir çanta sürükleyen, toz, yorgunluk ve güneşten kararmış tıraşlı yüzünde parlayan dişleriyle gülümseyen bir adamın durduğunu gördü. Rolf Carle'yi tanımadı. Bu arada Mimi ve ben gecelikle gelmiştik. Soru sormamıza gerek yoktu çünkü gülüşü her şeyi açıklıyordu. Ortalık sakinleşinceye kadar beni gizlemeye karar vermişti. Çünkü kaçışın tahmin edilemeyecek sonuçlar doğurabilecek bir karışıklık yaratacağından emindi. Agua Santa'dan birisinin beni görmüş olmasından ve yıllar önce Doğu incisinde çalışan kız olarak teşhis etmesinden korkuyordu. Sabah makyajı olmadığı için tanınmayacak halde olan Mimi, sana böyle şeylere karışmamamız gerektiğini söylemiştim diye sızlanıyordu. Çabucak giyindim. Birkaç parça giyecekle bir valiz hazırladım. Aravena'nın arabası sokakta beliriyordu. Sabahleyin film rulolarını ve son yıllarının en baş döndürücü haberini vermeye gittiğinde Rolf'a vermişti. Zenci onu cipiyle oraya kadar götürmüş, sonra sahibinin izini bulmamaları için cipi yok etmek üzere gitmişti. Ulusal televizyon müdürü bu kadar erken kalkmaya alışık değildi ve Rolf Kahr'le neler olduğunu anlatınca onun kendini bir düşe kaptırdığını sandı. Kendine gelmek için yarım bardak viski içti. Günün ilk prosunu yaktı, sonra Rolf'ün elinde tutuşturduğu bu filmlerle ne yapacağını düşünmeye koyuldu. Fakat öteki uzun boylu düşünmesine fırsat vermedi ve daha işinin bitmediğini belirterek arabasının anahtarlarını istedi. Aravena, Mimi'nin sözleriyle, "Böyle işlere girme oğlum," diyerek anahtarları verdi. Rolf, "Bir kere karıştım," dedi. "Eva, araba kullanmayı biliyor musun? Bir kursa devam ettim fakat pratiğim yok. Gözlerim kapanıyor. Bu saatte trafik yok. Yavaş git. Los Altos yolunu tut. Dağlara doğru." Biraz korkuyla döşemeleri kırmızı deriden bu aracın direksiyonuna geçtim. Güvensiz parmaklarla kontağı çevirdim, motoru çalıştırdım. Sarsılı sarsılı hareket ettik. 2 dakika geçmeden arkadaşım uyumuştu. Bir yol kavşağında nereye gideceğimizi öğrenmek için uyandırıncaya kadar 2 saat uyudu. O pazar koloniye işte böyle vardık. 21. ayrımın sonu, sayfa 233.